Ayrım 5. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 82. Behlül marangoz dükkanından içeri girdi. Vasili önüne aldığı bir kapı sövesini rendeliyordu. Selam verdi ve hemen arkasından söze girdi. Başın sağ olsun Kiryo. Vasili ilkin gelene baktı. Gözlerinden bir küfür geçti, sonra toplandı. Siz sağ olunuz. Dağ gibi yiğitti Kosti Efendi. Nereden nereye? Anlamazlığa getirdi Behlül. Hani senin ahbabındı da? Ya öyleydi. Rab İsa mekanını cennet etsin. Çarşıya çıktı mı bana uğramadan geçmezdi. Çok yaman bir adamdı. Ermişti Behlül Efendi. Çok büyük bir ermişti hem de. Nasıl olur da zehirlenir aklım kesmiyor bir türlü. Bu ermiş kısmı öyledir bilmez misin? Benim şeyhim de öyledir. Bir kez zikri oturdu mu eteği tutuşsa farkında olmaz. Alan yer kır yerdeydi. Bir yılan, çıyan atıldı Vasili. Yok yok, bir düşman parmağı var bu işin içinde. Ama kimin? Bir çıkarsam yok mu? Bir bilebilsem bunu. O ne yaptıysa tıpkısı tıpkısına ben de yapacağım. Ah keşke. Hani demem o ki. Çırakları gösterdi. Vasili anladı. Bunların papaz Kosti ile bir işleri olmalıydı. Yoksa... Dur bir yoklasın. Eğer öyleyse Kosti'nin sağlam haberleri nereden elde ettiğini öğrenirdi. O zaman daha çok girerdi kumandanının gözüne. Zaten geçen gün gelen mektup canını okumuştu. Ben haberleri İzmir Metropolitinden alıyorum. Bir de sana güvenmemi istiyorsun diyordu. Demek Kosti'yi biliyordu. Çetelerle ilişkisi vardı. Ama yukarılarla da ilişki kurduğunun farkında değil. Çeteyi o da çok iyi tanıyordu. Çıraklarından ikisi Kostas'ın yanındaydı. Kaç günlerdir hazır yiyip yan geliyorlardı. Eğer sağlam bir ilişkileri varsa bundan böyle birlikte yürürlerdi. Behlül Efendi, Kosti Efendimizin ölümü niye üzdü sizi bu kadar? Sonra Behlül'ün gözünün çıraklarda olduğunu sezince sustu. Seslendi çıraklara. Tez iki kahve söyleyin. Birinin fırladığı anda unutmuş gibi yutkunarak ötekini de tütün almaya gönderdi. Hemen çözüldü dili Behlül'ün. Demek umduğu gibiydi. Şeyh Efendimizin çok iyi bir arkadaşıydı da. Şeyh Efendimizin mi? Ne gibi? Amma gavurdu bu daha. Anlasaydı ya işte. Ne gibi bir ilişkisi olurdu Müslüman şeyhiyle bir Hristiyan papazının? Ara sıra buluşur, zikir sırasında görüp öğrendiklerini anlatırlardı yeklerini. İyi oturtmuştu ha. Eğer o anlamda bir ilişkisi yoksa çözemezdi bu gizli Vasili. Varsa hemen anlardı. Kaşlarının kalkıp inmesinden anlaşılıyordu ki vardı. Yüzü gülmüştü hemen. Demek birbirleriyle geleceği tartışıyorlardı ha. Ya. Oh Behlül Efendi. Neden söylemezsin bunu önceden? Şeyh Efendim artık Kosti Efendimizin vekili sayılır. Acaba bir buyrukları mı var? Ha şunu bileydin kefere. Var ya. Rendeyi bıraktı Vasili. Kıvançla yaklaştı Behlül'e, sırtını okşadı. İyi uğraştırdınız beni. Hani haberli olmasam? Sen de beni Vasili Efendi, terlettin bayağı. Haberli değilsin sandım. Buyruk nedir şimdi? Bu akşam yatsıdan sonra Efendimiz'e uğrayacaksın, diyecekleri var. Baş üstüne, buyruğu başım üstüne Efendimiz'in, derhal uğrarım. Kimseye hissettirme ha, bilmez miyim? Keçici Salih'in dükkanı Vasili'nin marangozhanesinin tam karşısına geliyordu. İnce, ibrişim atkılı hasırını yaymış. Üstüne bir karış kalınlığında dikilmiş yün döşeyerek çiçeklerle, renklerle donatmıştı. Sabunlu suyla ıslattıktan sonra hasırı dürdü. Dükkanının boyunca bir öne bir arkaya basılacaktı hasır. Böylece keçeleşecek, daha sonra çıplak dizle dövüle dövüle kepenek olacak, semer atlığı kesilecekti. Hasırın her öne doğru gelişinde elinde olmaksızın komşularına kayıyordu gözü. Behlül'ü Vasili'nin dükkanına girerken görünce pirelendi birden. Camiden yeni çıkmışlardı. Şeyh ise kızıp küsmüştü. İşe bak, şeyhin en sadık, en yakın adamı son zamanlarda hiç de güvenli davranmayan Vasili'nin yanında bitiyordu birden. Bir iş vardı bunda, hem de derin bir iş. Eskiden daha caddenin başında patlatırdı selamı Vasili. Yunan İzmir'e çıkalı değişmişti. Ne selam vardı artık ne saraka. Dükkanının önüne bile çıkmaz olmuştu eskisi gibi. Mektuplar yazıyor. İstasyona kadar gidip kendi eliyle birilerine gönderiyordu. Bir şey soracak olsan sanki kaymakammış gibi cevaplıyordu. Bir bizimkiler vardı ağzında, tepesi atıyordu kişinin. O ilişkiyi kesince bunlar dünden kesmişlerdi. Hem çarşının içinde giderek yayılıyordu ayrılık, bir öfke bulutu gibi. Rumlarla alışveriş kesildi kesilecekti. Böyle bir zamanda Behlül'ün Vasili'nin dükkanına gelmesi, üstelik fısır fısır bir şeyler konuşması bir acayipti. Hem de çırakların dışarı çıkmasını kolladıktan sonra kulak kulağa vermeleri daha bir acayipti doğrusu. Allah'tan olsaydı da paşazade gitmemiş bulunsaydı. Gitse bile bu durumu bildirmeliydi ona. Ayağına denk alsındı. Bu insanlar dedikleri olmadı mı bir kez her türlü kötülüğü yaparlardı. Şeyh Mehmet Efendi kendisi olmasa bile bir adamıyla casusluk yapar mıydı? Aklının ucundan geçmezdi böyle bir şey. Geçmezdi ya, bilip duyduklarınızı bize bildirin demişlerdi camide. Madem öyle demişlerdi, ilk olarak kendisi gitsindi işte. Hasırı bir adım yuvarlayıp elleriyle dizlerine bastılar. Sonra sekerek bir adım daha ileri alıp kepengin ucuna kadar geldiler. Çıraklarla kalfalar ince bobinin üstünden atlayıp ayak değiştirdiğinde ''Siz devam edin'' dedi Salih. ''Ben bir yere kadar gidip geleyim.'' Bir koşu kalaycının dükkanına vardı. Paşazade genellikle oraya giderdi oturmaya. Baktı yok. Kalaycı niye geldiğini sormadan ''Evde olacak, yeni bir iş var galiba, daha yola çıkmadı'' diye cevapladı sorusunu. Nefes nefese girdi selamlık kapısından. Gördüklerini anlattı. Daha önceden olanlarla birlikte. Başını salladı paşazade. Öteki beyler sırtını sıvazladılar. Sırtları hiçbir zaman yere gelmezdi. Tüm kent böyle el birliği ederse Yunan'a adım attırmazlardı. Tüm kaynaklarını kurutmak gerekirdi geriden. Ancak böylelikle bir kargaşayı, bir arkadan vurmayı önlerlerdi. Hiçbir şey belli etmeden dönsündü dükkanına. Ve hem Behlül'ü hem de Vasili'yi gözlesindi bir iyice. Akşam olmadan da haber getirsindi tekrar. Sabaha kadar burada oturup gerekli hazırlıkları yapacaklardı. Salih kalfalarından en güvendiğini Behlül'ün ardına saldı. Vasili'yi kendisi izleyecekti ve gördüklerini bir bir anlatacaktı tekrar. İsmail iki gündür Kaysa Ağacı'nın yanına varmıyor, Maria'dan kaçıyordu. Sanki onu tekrar görürse olanları tekrar yaşayacakmış gibi bir ürküntü vardı içinde. Oysa her geçen dakika biraz daha artıyor özlemi. Onun çıplak ve saf utanmazlığında yaşadığı mutluluğu arıyor. Bir noksanlık var teninde. Bir ağırlık gelip saplanıyor kafasına. Gideyim diyor. Ansızın girivereyim odasına. Uyurken sokulayım yanına. Fakat daha ağacın altına varmadan ürküntüsü aşılmaz bir engel olup dikiliyor önüne. Dönüp yatağına giriyor. Bir ayrı oda olmasa evlerinde, yatağını ayrı sermeseler yaptıklarını anlatıvermekten korkuyor. Gecede kaç kez uyanıyor. Bunalmış, boğulmuş gibi. Çarşafı dürüm dürüm. Sabahleyin düzeltmeye çalışıyor. Ama anası ilk bakışta buruşukları görüyor olmalı. İnceliyor çarşafı. Bu akşam gidecek. Bir deneyecek. Dayanamıyor Maria ablasının ayrılığına. Belki unutur Kosti'nin çırpınışlarını. Onun sıcak çırpınışlarını teninde duydukça papaz yiter gider düşlerinden. Ama yine gidemiyor. Çağırsın diye bekliyor. Her zaman nasıl çağırır o? Yine çağırsın. Sesinde coşkulu bir işveyle İsmail'i mu desin. Birden ansıdı. Paşazade yemekten sonra gel demişti. Dönüşte uğrar. Oh daha iyi. Maria ablası uykulu olur o zaman. Dener. Korku içine girerse içine döner gerisin geri. Girmezse kalır. Şimdiden ayarlamalı evi. Anasına söyledi. Paşazade çağırdı beni. Belki dönemem dedi yemekte. Gecikirsem orada kalırım. Koşarak çıktı evden. Sekerek yürüdü kaldırımlarda. 23. Elma, erik ağaçlarının ince gövdeleri gezinen gölgeleri gizleyemiyor. Silah namluları insanların önünde koşuyor daldan dala. Ay gülümsemesini arttırdıkça parıltılar daha bir göz alıcı. Ağaçların arası kaynaşıyor. Gecenin ürkünç ıssızlığıyla yalnızlığı yitmiş. Her yerde belli belirsiz hışırtılar. Tümseklerde, arklarda durmadan kıprayan bir yumak giderek sokuluyor değirmene. Durmadan daralan bir çember gibi sıkışıyor. Değirmenin örtülü pencerelerinden belli belirsiz ışık sızıyor. Ve yaklaştıkça Rumca küfürler, şarkılar duyuluyor sarhoş kelimelerden. Kostas adamlarıyla eğleniyor. Haftalardır kapalı kalmanın, boşa mermi yakıp hazırlık görmenin hıncını akşamları yuvarladıkları şarap taslarından çıkarıyorlar. Besili koyunlar kesiliyor, ayını yeni doldurmuş oğlaklardan püryan kızartılıyor. Ve şarap fıçılarından doldurulan taslar ağızlarda tada dönüşüyor. Kosti'nin gelmemesi düşündürücü. İki gün önce uğradığında buyruk beklediğini söylemişti. Gelmeyince almaya gitmiş olmasın? Artık sabırsızlanıyor adamları. Kasabaya iki gün önce girildiğine göre Salihli'yi geçmiş olmalı askerleri. Yarın öbür gün Alaşehir'de olurlar. Onlar kemer yönünden, demir yolundan. Kostas ve adamları Toptepe'den inerler. Bir saat içinde kentin işi tamam. Hükümet konağına mavi beyaz Yunan bayrağını çekiverirler. Bakalım babası eskisi gibi direnir mi? Sen karışma bu işlere. Sonuç hiç iyi değil, beğenmiyorum ben. Bin yıldır kardeş kardeş geçindik Türklerle. Bizler 600 yıla yakın bir zamandır geçiniyoruz. Dostluğumuz, komşuluğumuz, kardeşlikten ileri. Biz karışmayalım. Hiç karışmayalım hem de. Bu eğer askerin işi ise yapsın görevini. Ama komşularımıza, kardeşlerimize kıymayalım biz. Babası. Bir Rum beyi olarak tümünün önüne düşmesi gerekirken onları önlemeye çalışıyor. Milliyetini, milliyetçiliğini yitirmiş besbelli. Yunan değil o. Bizanslı olmayı, Bizans kalıntısı olmayı kabullenmiyor. Oysa bu fırsatı tam 600 yıldır, 1000 yıldır beklemediler mi? Hatta kendisi bile. Keyfi yerinde olup masal söylerken hep o eski Bizans'ı anlatmaz mı? Neden böyle birden değişti? Sanırsın ki kökü 1000 yıllar öncesine dayanan kalletler, kentleri ilkin Philadelphia, Neo Kayseriya, Alaşar ve Alaşehir haline gelinceye değin hep bu özlemle yanmadılar. Hani onların soyu 1000 yıllara dayanıyordu? Doğudan batıdan yabancılar Krezüs'ü, Roma'yı, Bizans'ı ve hatta kentliği yendikleri halde tutunamamıştılar burada. Hani Selçuklular kenti alıp Alaşar yapınca kızmışlar, savaşa tutuşup tekrar Bizans'a geçmişlerdi. Şimdi ne oluyordu babasına? Osmanlı güçlü değildi. O kadar zayıftı ki hatta yıkılıp gitmişti. Kosti daha ilk geldiğinde söylememiş miydi bunu? Osmanlı paylaşıldı, buraları bizimdir dememiş miydi? Yalan borcu mu vardı onlara? İşte dedikleri gerçekleşmiyor muydu? Kasabaya kadar gelmişti askerleri. Askerin işiymiş. Onlar yüreklerinde Bizans'ın özlemini tutuşturup, ulusal duygularını kabartarak yiğitçe vuruşmazlarsa askerin önü nasıl açılırdı? Hangi gerekçeyi bulabilirdi asker? Bak derlerdi Venizelos'a büyükler. Kentli istemiyor sizi. Hiçbir kargaşa çıkarmıyor. Durumlarına razı onlar. Türklerin buyruğu altında yaşamaya razı. Öyleyse daha öteye gitme. Kal olduğun yerde. Babasının dediğine uysa sonuç bu. Oysa değil. Buraları onların. Megaloidea ne olacak? Ninelerinin masalı, damarlarında dolaşan azil Bizans kanı ne olacak? Eski Yunan'ın, Yunan'dan bile eskinin asıl temsilcisi onlar değil mi? İşte fırsat. Şimdi buluşacak, kaynaşacaklar. Tası başına dikti. Şu Kosti gelmeliydi. Buyruğu bir iletmeliydi ki, eğer direnirse ilkin babasını yok etsin. Bunlar eski adam, savaşı bilmezler. Barış içinde büyümüşler. Barışa göre kurmuşlar yaşamlarının düzenini. Bağları, değirmenleri, tarlaları ve dükkanlarıyla zengin olmuşlar. Kentin en sayılan kişileri arasına girmişler. Ama birer tutsak değil mi onlar? Verdikleri baç tümüyle Türklerin hazinesine girmiyor mu? Burası onların toprağıymış, lafa bak. Toprağın, bayrağın dalgalandığı yerdir. Hani senin çiftliğinde, bağında, değirmeninde bayrak? Dalgalansa bile Osmanlı'nın ay yıldızlı bayrağı dalgalanır. Senin mavi beyaz bayrağın değil. Neden? Çünkü tutsaksın sen, uyruksun. Değişecek bu. Babası gibi geri kafalılar, dostluk, barış söylevleri verseler bile değişecek. Yeter ki buyruk gelsin yukarıdan. Hadi Kostas desinler. Bakalım o zaman ne oluyor? Hem bilmez mi onlar Türkleri? Tümü korkak değil mi? Silahlı bir adam görseler kaçacak delik ararlar. Salih Efendi son 3 ay içinde kent zenginlerinin yarısını yatağında boğdu. Üstelik cenaze törenlerinde en çok üzülen insan pozuyla dolaştı da biri parmağını kıpırdatamadı. Bırak parmak kıpırdatmayı, gizlice ihbarda bile bulunamadı. Daha geçen hafta eski eşkıya Musa'yı boğanlar hala bulunamadı. Neredeler? Kimlerin adamı bunlar belli değil. Ama Kostas bir şehre insin, daha askeri gelmeden, gelse bile düzeni kuramadan bu eşkıya bozuntusunun tümünü kesecek. Salih Efendi, hala tümünün başı olan o paşazadeyi. Önce kellelerini kesecek, sonra ayaklarından sallandıracak ulu çınarlara. Kentli görsün kendine kötülük edeni. Hem gözdağı olur onlara bu, kıpırdanamazlar. Kendi adamlarından korkanlar, kim bilir Kostas'tan nasıl korkarlar. Pablo değirmenin önünde nöbetçi duruyordu. Özellikle geceleri buna çok dikkat ediyorlar. Değirmenin çevresinde giderek yakınlaşan bir hışırtıyla kulak kesildi. Bir şey vardı. Tehlike kokuyordu karanlık. Kapıyı tıkırdatarak uyardı içeridekileri. Sarhoş kelimeler birden kesildi. Eller silahlara uzandı. Gözler mazgal deliği olarak açılmış, sonra yine tuğlalarla kapatılmış aralıklardan çevreye dikiliverdi. Ay ortalığı aydınlatıyor. Ama ağaçların basık gölgesi altında olup bitenleri görmelerini tümüyle engelliyordu. Aranıyorlar. Pablo ürkmüş olmalı. Dal gibi boynunu sağa sola çevirerek bir şeyler öğrenmek istiyor, göremiyor. Bildiği, hemen hemen her akşam iyi tanıdığı ağaç hışırtısı değil bu geceki. Yaklaşan bir şey, ölüm korkusu. Kapı açılıyor, iki kişi daha katılıyor Pavlo'ya. Birkaç adım ilerleyip açıklığa çıkıyorlar. Ve ilkin Rumca, sonra Türkçe bağırıyorlar. Kim var orada? Ses yok. Hışırtılar birden kesilmiş. Pavlo hayal görmüş. Korkuya kaptırmasın kendini. İşte ne hışırtı var ne de bir tehlike. Yanılmış o, korkmuş. Arkadaşlarını da korkutacak. Birkaç tas şarap yudumlasın içeri girip bir şey kalmaz. Tam dönmek üzereler, bir cayırtı kopuyor birden. Ve üçü de yere yuvarlanıyorlar. Bir iki sallanıp ya karınlarını tutarak ya silahları ellerinden fırlayıp sırt üstü düşüyorlar açıklığa. İçeriden küfürler ve kurşunlar cevap veriyor ilk cayırtıya. Karşılıklı ateş körlemesine sürüp gidiyor. Kötü kıstırdılar. Karşı taraf avucun içinde gibi görüyordur değirmeni. Çıkamazlar. Ama kendileri hiçbir şey görmüyorlar. Sadece küfür ve kurşun yağmuruna tutuyorlar dışarıdakileri, o kadar. Böyle sürmez bu. Sabah olunca durum kötüleşir. Sabah olmadan sıyrılmalı. Bir an önce kurtulmalı buradan. Öcünü alacak Kostas. Tümünden çıkaracak bunun acısını. Kentliği kurşuna dizecek, baskıncıları öğreninceye kadar. Ama bir kurtulsalar bu kapandan, bir sıyrılıp çıkabilseler... Değirmenin tavanı bentlerin indiği yamacın altına geliyor. Kiremitlerin altı çıra gibi tahta. Arkadan dolananlar oraya varırlarsa yakmak kolay. Bunu önlemeli ilkin. Yoksa sabah olmadan bitiktir işleri. Bentler. Onlar değirmende yuvarlandıklarından beri su akmıyor bentlerden. Bir tırmansalar, bentlerin başından daha iyi görürler onları. Ve baskıncıları keklik gibi avlarlar. O tarafa tırmanmak çok güçtür. Yüzyıllar öncesi baskınlara karşı yapılmıştır değirmen. Arkaya dolanmak için sivri kayaları tırmanmak gerek. Bir değirmenin önündeki açıklıktan dolanan dar patika var. O ateşlerin altında. Bir de arka taraftaki merdiven. Eğer görünmeden tırmanabilirlerse bentlere, en sağlamı onlar. Merdiven kapısını açtı Kostas. Besbelli yukarıda kimse yok. Ama merdivene tırmanır tırmanmaz 100 adım öteden ayna gibi görünür. Birinci olmasa ikinci atışta indirir baskıncılar. Şimdi bile. Başını görmüş olmalılar. Patikaya dalsa, adamlarından birini gönderdi patikaya. Arka kapıdan zıpladı adam. Ve bir boş çuval gibi düştü yere. Daha atlarken vurmuşlardı. Demek patika da ateş altında dedi. Çok iyi düşünmüşler. Buralarını iyi bilen biri hazırlamış baskını. Bilmeyen mi var ki? Değirmenler kurulduğundan beri kentli un öğütür. Sıra beklerken de dolanır çevrede. Evleri gibi bilirler burasını. Neden güvendi kendine bu kadar? Neden hiç tedbirli durmadı? Kosti nerede? Bir kıpırtı olduğunu niye haber vermedi? Ya ötekiler? Vasili domuzu? Ama onun buraya gelmesini yasaklamamış mıydı? Nasıl gelip haber iletsin adam? Bir Rum'un Rum değirmenine girmesi kuşku uyandırırdı. Kentli Kostas ve ondan sonra yitiklere karışan Rum delikanlılarının Manisa ötesinde Yunan ordusuna karıştıklarını sanıyordu. Daha doğrusu Kostas ve arkadaşları kentlinin öyle bildiğini sanıyorlardı. Gelen haberler hep öyleydi. Bu yüzden Vasili'nin kuşku uyandıracak bir davranışta bulunmasını önlemişti. Kosti başkaydı. O öylesine uzaktan dolaşıp geliyordu ki. Hem gelişi bile başkaydı. Nöbetçiler onun uzaktan geldiğini gördüklerinde, yalnız onun değil herhangi birinin de geldiğini gördüklerinde içeri kapanıyorlardı. Kosti dinleniyormuş gibi yapıyor, kendini gözleyen kimsenin bulunmadığına güveni pekleşince işareti veriyordu. Vasili bilmez bunları, o esnaf adam. Ama yine de taşımak zorundalar. Çünkü kumandan adamı. Daha Atina'dan kumandana Vasili'yi salık vermişler. İzmir'e çıkar çıkmaz mektuplaşıyorlarmış. Kosti anlatmıştı bunu geçen gelişinde. İlk Kostas uyarmıştı Kosti'yi. Kentte ilişki kuracağı kişileri söylerken. Sonra gerisini Kosti tamamlamıştı. Atış devam ediyor. Kapı açık kaldı. Adam daha atlarken vurulunca hemen kendini geriye attı Kostas. Tek yol kalıyor bentler. Oradan tırmanıp yamaçtan yağdırmalı kurşunu. Bakalım nasıl dağılıyor gelenler. Çark bölümüne indi. Yanına 2 kişi daha almıştı. 3 kişi yeterliydi yukarıda. Fişeklikleri dolu, silahları yeniydi. Oradan gördüklerini sektirmezlerdi. Kaç günlerdir atış talimi yapmışlar. Ellerini iyice alıştırmışlardı artık. Hem öyle bir yerdi ki yamaç, tüm ağaçlıklar tabak gibi görünüyor. En küçük kıpırdıya sıkarlardı kurşunu. 100 kişi olsa gelenler tümünü yitirirlerdi. İlkin kendisi girdi bende. Ardından adamlarını taktı. Güç oluyordu. Yuvarlak ve alabildiğine dik tahta bentte ilerlemek çok güç oluyordu. Su tahtayı bir rendelemiş, cilalanmış, ıslak cam gibi kaygan hale getirmişti. Dizlerini dayıyor, sırtını bir karış kadar yukarı alıyordu Kostas. Böylece birkaç karış ilerliyor. Sonra bir kayıyordu, ilk tırmandığı yere gelmiş. Tepesinde yuvarlak sarı bir gök. Arkasında adamlarının da tırmanma çabasıyla kararmış bir kayganlık. Silahı göğsünde çaprazlanmış. Fişekliğinin kayışı bir iğne gibi batıyor sırtına. Terliyor Kostas. Dizleri yüzülmüş, pantolonu yırtılmış. Eh ulan diyor içinden. Bir tırmanayım, bir varayım yukarıya gösteririm size ben. Bunun acısını çıkartırım hepinizden. Ama biraz daha durun bakalım. Gök giderek yaklaşıyor. Yarıyı aştı Kostas. Elleri dizleri kanadı ama biraz sonra tutunacak benden ucuna. Bir kez ulaşsa, bir kez elleri değse. Birden karardı gök. Bir uğultu doldurdu kulaklarını. Ve bent dolusu su kapaklandı üzerlerine. Kaydı Kostas. Arkadaşlarıyla birlikte büyük bir hızla çark taşının üstüne çarptı. Su kabardı, doldu, kıpırdanamıyordu. Kiremitler kırıldı tepelerinde. Bir koku sardı çevreyi, yanık kokusu. Tutuştu, alev alev yanmaya başladı tavan. Üstlerine çöktü çökecek. Aşağıdan su uğultusu geldiğine göre bentten kurtulma olanağı da yok. Şaşırdı Kostas'ın adamları. Nereye gitmişti bu? Hiç sesi soluğu çıkmıyordu. Biri indi bölmeye. İnmesiyle yukarı fırlaması bir oldu. Kostas ve yanındakiler boğulmuştu. Güçleri kırılıverdi. Deminden beri küfrederek ateş edenler kıstırılmış kedilere döndüler. Artık silahını kavrayan ağaçlara, açıklığa durmadan ateş ediyor. Tavan çıtırdıyor üstlerinde. Dışarıdan her atışlarında birkaç atış cevap veriyor. Çok kalabalık olmalı dışarıdakiler. Kalabalık ve ansız bastırmanın üstünlüğünde. Ah birini olsun görebilseler, birinin canını yakabilseler. Peki hani tırmanılmazdı yamaca? Kim tırmandı? Nasıl yaktılar değirmenin tavanını? Kostas aldattı onları. Aldattı ve ilk cezayı çekenlerden biri oldu. Teslim olsalar mı? Ellerini başlarının üstünde birleştirip çıksalar mı dışarı? Kim bilir ne yaparlar. En iyisi vuruşmak. Fakat birden çöküyor tavan. Duvar dibindekiler, alevler daha üstlerine gelmeden kendilerini dışarı atıyorlar. Yeni bir cayırtı. Silahlarını atmayı unutmuşlardır. Hemen yıkılıyorlar alana. Arkadan gelenler ilkin silahlarını atıyorlar. Sonra elleri başları üstünde çıkıyorlar dışarı. Tanımadıkları boğuk bir ses, "Fişekleri de!" diyor. Hemen çıkarıp atıyorlar. Ve ses devam ediyor. Hadi kaldırın bakalım tabanları. Doğru kente. İnanamıyorlar. Onlara kalsa kimseyi bırakmazlar. Paşazade'nin buyruğu olmasa onlar da bırakmazlar. Ama tanınmak istemiyor milisler. İçlerinden biri tanınırsa bakarsın bir iş gelir başına. Bırakmaz bunlar acısını. Tanıdıklarını temizleyiverirler. Ölüm kalım savaşı bu. Kendileri için değil. Nasılsa ölecekler. Öldürmeyen ölür. Biliyorlar. Ama çoluk çocuk burada kalacak. Onlar silah kuşanıp salihli öteye gidecekler. Haberleri bile olmaz bunlar çocuklarını keserken. Hem bu nedenle hem de asıl paşazadenin düşündüğüyle bırakıyorlar. Eğer kentlinin silahlandığı haberi onlar cepheyi açmadan ulaşırsa ardına bakmaz Yunan. Ardı nasılsa takviyeli. Doğru Alaşehir'e iner, cephe açmalarını engeller. Bunun için gerçek öğrenilinceye çeteler kendi aralarında vuruşmuş denilsin istiyor. Asıl amacı bu. Ve diğerleri kentlinin milislerin kendi yorumları. Gerçeği bilmediklerinden her biri salıverişi kendine göre yorumluyor. Rum delikanlıları silahlarını cephanelerini bırakarak kent yönünde gittikten sonra değirmene girip silahları topluyorlar. Depo, mahzen ne varsa bir bir araştırıyorlar, silah, cephane bulduklarını dışarı taşıyorlar. Değirmenin duvarları taş ve tuğla. Sadece ekinleri taşlara aktaran yerler tahta olduğundan yangından pek zarar görmüyor. Silahlar yepyeni. 22 silah ele geçiriyorlar. 150-172 ediyor birden. Kaçanlar arasında Kostas yok. Arıyorlar. Çark bölmesinde ölülerini buluyorlar. O zaman gözleri parlıyor Paşazade'nin. Yaşa topal, nasıl akıl ettin bunu? Beyim, rahmetli Hacı Emmi anlatırdı bana. Değirmenlerin böyle yamaca yaslanmasının nedeni suyu kolay akıtmak olduğu kadar baskın ve vurgunlarda kolay kaçmayı sağlamakmış. Hatta bu yüzden bentlerin çoğu merdivenli olurmuş. Oradan aklıma geldi. Tam zamanında aklına geldi ama. Gerçekten Kostas buraya tırmanabilseydi epey kök söktürürdü bize. Kim öldürmüş olabilir hacıyı sence? Bilmem ki beyim. Hacının hiçbir düşmanı yoktu ki. Varsa bile ben bilmezdim. Durakladı. Olabilir de. Eski eşkıyaydı hacı. Çakırcalı'nın can bir yoldaşıydı. Belki o zamandan. O zamandan bu zamana kin mi kalır topal? Bir başka iş bu ya, bakalım öğreniriz. Çöküntü birden harladı. İyi ki tetik davranmışız beyim. İçeride hiçbir şey bırakmadık. Ölülerini kendileri kaldırsınlar artık. Gidelim. Kitle yola düştü. Gece yarıyı geçmişti. ay neredeyse tepelerin ardında kaybolmak üzere. 5. ayrımın sonu. Sayfa 101.